Ayrım 8, Dünya Evi Orhan Kemal, sayfa 85. Genç adam eve geldiği zaman karısını merdiven başında uyur buldu. Tatlı çocuk yüzü, kaşları, kaşları sertçe çatılmıştı. Belki de rüya görüyordu. Şimdiye kadar asla rastlamadığı şekilde sertleşip yumuşuyor, arada yalvarır gibi oluyordu. Bir kenardan uzun uzun seyrettikten sonra merdiveni çıktı. Masasına geçip oturdu. Kaç vakittir ihmal ettiği kitaplarını, onlardan af diler gibi, çocuğunu okşar gibi okşamaya başladı. Karısını bir parça üzmeye karar vermişti. Hemen barışmayacaktı. Hemen barışmamalıydı ki, bir daha kendi kendine kararlar vermeye kalkmasın. Yalnız patrona niçin, hangi akla hizmet ederek gitmek istediğini usulüyle öğrenmeliydi. Öğrenmeli, bunun ne demek olduğunu da öğretmeliydi. Beethoven'ın bir başka kitabı gözüne ilişti. Şaban'ı hatırladı. Gülmeye başladı. Bettina'dan mektup diyor. Kendini Beethoven sanıyor. Fena bir şey değil. Keşke herkes kendini Beethoven yahut Tolstoy yahut da Gorki filan sansa. Sansa değil, onlar gibi olmaya çalışsa. Aklına başka bir şey geldi. Yemeğini yiyip gitse. Karısı uyandığı zaman kocasının hala gelmemiş olduğunu sansa. Bunu dargınlığına verse. Aklına yattı. Çıktığı gibi usulcacık indi. Raftan bir tabak aldı, gaz ocağının üzerinde duran pilav tenceresinden yemek koydu. Soğumuştu ama zarar yoktu. Çabucak kaşıklayıp tabağı soğuk suyla yıkadı, kuruladı. Tabağın donmuş yağı paçavraya sıvaştı. Aldırma dedi kendi kendine. Benim temizliğim bu kadar işte. Evden çıktı. Çekilen kabının gürültüsüne uyanan genç kadın hiçbir şeyin farkına varmadı. Saate baktı, öğleyi geçiyordu. Kocası neredeyse gelecekti. Sofrayı hazırlamalıydı. Merdiveni indi. Elini yüzünü çabucak yıkayıp kurulandı. Kocasının farkına varmamalıydı ağladığının. Gaz ocağını yaktı. Pilav ısınana kadar sofra bezini sermeli, kaşıkları dizmeli, ekmeği... Ekmek! Ekmek var mıydı? Sepete baktı. Birkaç parçadan başka yoktu. Aklı gitti. Ne diye bunu akıl edememişti de uykuya dalmıştı sanki? Tüh! Ya o ekmek almaya gittiğinde kocası geliverirse? Gelirse başka çaresi yoktu ki. Mantosunu çivisinden alıp giyindi, çoraplarını çekti. Merdiveni yıldırım gibi indi. Bu sefer de bakkalın veresiye defterini unuttuğunu hatırladı. Tekrardan çıktı aldı. Bitişik komşu odasının kapısı önünde çocuk bezi yıkıyordu. Fato bacım dedi. Ekmek almayı unutmuşum. Benimki gelirse ekmek almaya gitti de, e mi? Gözleri içeri içeri, çarpık bakışlı Fato, kocasının eve gelip gittiği sıra içeride çocuğunu emzirdiği için görmemişti. Eh canım, gelirse derim, dedi. Avludan hızlı adımlarla çıktı. Gördüğü rüyayı da hiç beğenmemişti. Ne ağlamış ne ağlamıştı. Rüyasında kocası şu meseleden dolayı ayrılmaya karar vermişti. Eve gelmiyordu. Çıldıracaktı. Rezil olmuştu boşnaklara. Nasıl diyorlardı. Kendi milletin dururken gider de Türk'le evlenir misin? Üzerinde sivrisineklerin adeta oğul verdikleri suyu atladı. Çarşıya giden sokağa saptı. Parke döşeli yol, öğle paydosunda işten çıkmış mavi iş elbiseli dokumacılar, siyah önlük, beyaz başörtülü kızlar, kadınlar, çocuklarla doluydu. Kızlarla kadınlardan birçoğunu tanıyordu. Hiçbirine görünmek, hele çeneye dalmak istemiyordu. Ekmeği alıp eve dönecekti. Kocası belki de öteki yoldan gidiyordu. Allah vere de Fatih unutmasaydı. Alışveriş ettiği bakkal yine ağız ağıza doluydu. Cam göz de oradaydı. Şu oğlanı da günah kadar sevmiyordu. Kızken az mı düşmüştü peşine? Dükkana girerken cam göz gördü. Her zamanki gibi "Emmoğlu" diye bakkala seslendi. "Bak kim geldi?" Terazisinin başında millete öteberi tartan bakkal "Kim?" diye sordu. "Kafanı kaldırır da bak bire herif." Bakkal başını kaldırdı, gördü. Gözleri parlamaya başladı. Genç kadın fena halde içerlemişti. "Terbiyesizliğin lüzumu yok," dedi. "Bak vallahi karışmam ha." Cam göz karşısına dikildi. "Ne yaparsın?" Araya derhal bakkal girdi. Cam gözü kenara itti. Genç kadına ne istiyorsun dedi. İki somun derhal. Camekandan pişkin iki somun alıp verdi, deftere yazdı. Hadi güle güle. Genç kadın sinirli sinirli dükkandan çıkarken cam göz gene de göğsünü yumruklayarak kocan askere gidince eninde de bizimsin, sonunda da dedi. Bu sırada hiç beklenmedik bir şey oldu. Kalın kemikli, iri yarı bir dokumacı adeta gürledi. Utanmaz herif. Bütün başlar kalın kemikli dokumacıya çevrildi. İnsanları zayıf zamanlarında vurmaktan utanmıyor musun? Erkeklik bu mu be? Cam göze yaklaştı. Elleri arkasındaydı. Çatık kaşlarıyla dehşetliydi. Erkeksen kocası buradayken yap. Hem ne demek oluyor? Kocası askere giden kadınların sahipsiz mi kalacağını sanıyorsun? Senin karın yok mu? Karın yoksa kız kardeşin, kız kardeşin yoksa erkek kardeşin yok mu? Sen askere gitmeyecek misin? Cam göz buz kesilmişti. Kalın kemikli dokumacının sözleri dükkandakileri coşturmuştu. Homurtular başladı. Sıvışmasaydı cam gözü pataklayabilirlerdi. Dokumacı, kimin karısı bu genç kadın diye sordu. Söylediler. Genç adamı tanımıyordu ama ilk fırsatta görüp her şeyi anlatmaya karar verdi. Bakkalı bir telaştır almıştı. Genç kadının kocasına askere de beraber götüremezsin ya diyen mektupları cam gözle birlikte yazmışlardı. Şayet gider de cam göz iti böyle böyle dedi karına derse, genç adam imzasız tehdit mektuplarının kimden geldiğini anlayacak, mektupları polise verecek, kalın kemikli dokumacıyı da şahit gösterecekti. Dokumacıyı bir kenara çekti. Sen dedi. İşin enini boyunu bilmiyorsun. Ne gibi? O kadın katiple evlenmezden önce cam gözle sevişirdi. Dokumacı omuz silkti. Ne çıkar bundan? Sen şimdiye bak. Şimdi evli mi? Evli. Kocası yarın askere gidebilir. Ne çıkar? Bu itin hemen meydanı boş mu sanması lazım? Bakkal tatlıya bağladım. Sen ona bakma. Onun ağzında. Katibe bir şey söylersen araya kan, kin girer. Kadıncağızın rahatı bozulur. Ben cam gözün terbiyesini veririm. Genç kadın eve koşarak gelmişti. Fato gelmedi deyince elinde somunlar kapıda dikile kaldı. Saat yarımdı. Her zaman 12'yi 10 geçe evde olan adam bugün ne diye gelmemişti? Yoksa gelmeyecek miydi? İçeri girdi. Ekmekleri merdiven başına bıraktı. Gidip fabrikadan arasa mıydı acaba? Vazgeçti. Akşama kadar beklemeliydi. Akşam da gelmezse gözüne gülle ilişti. Avlu kapısından girmiş geliyordu. Cinleri tepesine toplandı. Utanmadan gelebiliyordu demek. Bütün bunlara sebep kendisi olduğu halde. Güllü çamaşır suyundan beyaz beyaz ağarmış ellerini ovalayarak geldi. Ne oldu? Genç kadın sertçe, elime yüzüme bulaştırdım sayende, dedi. Güllü hiçbir şey anlamadı. Sayende mi? Soruyorsun bir de değil mi? Hiçbir şeyden haberin yok, öyle mi? Yazıklar olsun sana. Güllü güllü diye yere yurda komazdım seni. Meğer sen... Uzun uzun bakıştılar. Sonra Güllü, meğer ben, dedi. Hadi hadi, numara yapıp durma. Kocama ne diye haber verdin? Neyi? Fabrika sahibinin evine gideceğimi. Güllü'nün kafasından Aliş geçti. Yoksa Aliş mi bir gevezelik etmişti? Eğer ben kocana iyiden kötüden bir şey dedimse, Allah şu iki gözünü su gibi akıtsın. Genç kadın şaşaladı. Peki kocam, ne bildi de patronun kapısından geri çevirdi beni? Bilmiyorum, eğer kocana ben söylediysem... Yemin üzerine yemin ediyordu ama genç kadının işittiği bile yoktu. Yalnız Güllü'nün haberi vardı bu meseleden. Güllü inandırdığına emin avludan çıktı. Kaynatmaya attığı çamaşırları filan unutarak Aliş'lere koştu. Kahveyi geçerken genç adamın odacı Şaban'la bir kenarda oturduklarını gördü. Aliş'ler yemek yiyorlardı. Aliş buyur ettiyse de Güllü yanaşmadı. Sordu. Şu meseleyi kocasına sen mi söyledin? Aliş'in elinden kaşık düştü. Ne olmuş? Çevirmiş. Çevirmiş ha. Sonra? Bilmem. Çok üzgün. Başka bir şey soramadım. Aliş ölçtü biçti, başını salladı, cık cık cık yaptı. Halbuki kötülüğüne söylememiştim ben. Söylemesen iyi olurdu. Kocasını ben söyledim zannediyor. Öyle bir azarladı ki beni. Azarladı ha. Kocası Şaban'la birlikte senin kahvedeler. Git de birazdan yatıştır oğlanı bari. Aliş'in küçük kızı Şaban lafını duyunca bir şey bahane ederek sofradan kalktı. Tam dışarı çıkarken annesi işin farkına vararak nereye dedi. Hiç. Otur bakayım yerine. Büyük kızın göz ucuyla baktı. Uyuşuk. Asıl biz seni vermek istiyoruz Şaban'a. Kımıldasana biraz demek istedi. Güllü geldiği gibi çıkarken kahvede ağız ağıza vermiş konuşmakta olan genç adamla Şaban'ın yanlarına sokuldu. Karının fabrika sahibine gideceğini Aliş'ten mi işittin? Şaban hayretler içinde genç adama baktı. Ne? Karısını fabrika sahibine mi yollamıştı? Hani nefret ediyordu ondan? Yoksa o da şöyle konuşup böyle yapanlardan mıydı? Hani el etek öpmekten iğrenirdi? Güllü gittikten sonra seninkini fabrika sahibine mi yolladın? Dedi. Genç adam boğulacak kadar hırslandı. Hayır. Anlatmalıydı. Anlatmazsa Şaban'ın başka şey sanacağını tahmin ediyordu. Ya hani böyle şeylerden iğrenirdi, demek bu da şöyle söyleyip böyle yapanlardanmış diye düşünürse her şeyi uzun uzun anlattı. Peki ne türlü hareket ettin sen? Henüz hiç. Tam kapıyı çalacaktı. Elini uzatırken dikildim karşısına. Eve dön dedim. Şaşırdı. Eve döndü. Sonra hiç dedim ya. Ne yapmak niyetindesin? Bilmiyorum. Beethoven ne yapardı bu vaziyet karşısında? Bilmem, ayrılırdı herhalde. Şaban akıllıca bir laf etti. Hayır, ayrılmak işi halletmez. Yeniden evleneceğin kızın da günün birinde aynı şekilde hareket etmeyeceğini iddia edebilir misin? Edemem. O halde ona bu hareketin çok haysiyetsizce bir şey olduğu anlatmalı değil mi? Evet, ben de buna karar verdim zaten. Artık imalat ambarı memuruydu. Günlerden beri top top bezlerle paket paket ipliğin çuvallanıp sevkiyle uğraşıyordu. İplikler de bezler de cins cins numara numaraydı. Her ikisi de incelip kalınlaştıkça pahalılaşıp ucuzluyordu. Muhasebece verilen fişlerdeki kalite ve kantiteye göre hareket esastı. Ama ambarcı isterse, daha doğrusu müşteriyle anlaşırsa hırsızlık yapıp kese doldurmak mümkündü. Bunu ilk işe başladığı gün anlamış, korkmuştu. Yoksa buraya mahsustan lekelenmek için mi getirilmişti? Yoksa bir kenarda muhasebedekilerden filan uzak, kafasını dinleyebilmesi, kendi derdini düşünebilmesi bakımından burası bulunmaz bir yerdi. Sık sık Şaban'ın uğramasından başka, ambarın iki hamalı çok tatlı, çok candan insanlardı. Ne yapacaklarını gayet iyi bildikleri için ona adeta iş bırakmıyorlardı. O da çoğu sever matası başında gizliden gizliye kitap okuyarak yahut 24-95'in yarattığı sıkıcı hava içinde kara kara düşünüyor, bir çıkış, bir kurtuluş yolu arıyordu. O gün Şaban deli gibi geldi. Gözlerinin içi gülüyordu. "Uçuyorum," dedi. "Uçuyorum kardeş." Genç adam bütün isteksizliğine rağmen sebebini sordu. Sebep gayet basit. Kızla bir sokakta karşılaşmışlar, bakışmış, gülüşmüşler. İlle bir kucak kıvır kıvır sarı saç, mavi gözleri. "Bu kızda bambaşka bir şeyler var," dedi. "Ne bileyim, yahut nasıl tarif edeyim? Dünyanın en güzel kızı be." Genç adam gülümsedi. "Herkese sevgilisi öyle gelir. İstersen seni onlara götürüp tanıştırayım." "Hayır, niçin?" "Sevgilimin sihri bozulur. Evlenip her gün burun buruna yaşamak hoş değil. Bunu sen daha iyi bilirsin." Doğru söylüyordu. Genç adam içini çekti. Karısını patronun evi önünde yakalayıp ters yüz ettiği günden beri dargındı. İstese hemen barışmamaları için sebep yoktu ama istemiyordu. Dişini sıkacak, kendiliğinden yapmaya kalktığı işin büyük bir suç olduğu kanısını verecekti. Yoksa içi gidiyordu. Genç kadınsa kocasından habersiz giriştiği işin büyük bir suç olduğunu anlamış, suçunu bağışlatmak için etrafında pervane kesiliyordu. O, evde yokken tahtaları siliyor, camları parlatıyor, kapları defalarca yıkıyordu. Güllüyle de barışmıştı. Suçu yoktu bir bakıma. Bir bakıma da bal gibi suçluydu. Gevezelik etmişti. Etmese, Aliş'in nereden haberi olacak da kocasını yetiştirecekti? Hoş, onun da suçu yoktu. Kocasını yetiştirişi kötülük için değil, adamı yumuşatmak içindi. Güllüyü, sevgili güllüsünü tekrardan kazandığına dünyalar kadar memnundu. Biraz içerleyince neler, ne kötü şeyler düşünmemişti. Kadınla ne zaman karşılaşsa o düşündüğü kötü şeyleri hatırlıyor, kadın sanki haberliymiş gibi yerlere geçiyordu. Kocası o akşam da her akşamki gibi paydos borusundan çeyrek saat sonra geldi. Genç kadın beğeni merdivenin yanına hazırlamıştı. Ne olursa olsun artık barışmak niyetindeydi. İbrikle su getirdi, dökmeye hazırlandı. Bütün bunların hemencecik farkına varan genç adam bu işe pek öyle kolay yanaşmak istemiyordu. Üzecekti. Tek kelime söylemeden ibreye uzandı. Genç kadın vermedi. "Bırak, ben dökeceğim." Ayaklarını leğenden çekti. Genç kadın üsteledi. "Getir ayaklarını, ben dökeceğim." Dargın dargın "Hayır," dedi. "İstemiyorum." "İstemiyor musun?" "İstemiyorum." "Niçin?" "Niçini sen daha iyi bilirsin." "Bilmiyorum ben. Getir ayaklarını." "Getir diyorum. Getirsene be." Göz göze geldiler. Genç adam çatık kaşlarıyla hala dargındı ama gülmemek için kendini zor tutuyordu. Genç kadın leğeni kocasının ayaklarına itti, ibriği kulpundan yakaladı. Bir çekişmedir başladı. "Bırak dökeceğim." "Hayır, istemiyorum." "Bırak diyorum sana." "Sen bırak." Çekişme uzayıp gidiyordu. Birden bir boşanma, genç kadın yere arka üstü yuvarlandı. İbriğin sapı lehiminden kopmuş, elinde kalmıştı. Ağlayacak kadar hırslı ayağa fırladı. Elindeki sapı havaya kaldırdı. "Çok oluyorsun ama artık." Yanakları al aldı. Gözleri hınçla parlıyordu. Böyle zamanlarda onu büsbütün güzelleştiren bir tutam saçı yüzüne düşmüştü. Genç adam bal mumu gibi yumuşadığı halde "Demek," dedi. "Bana el kaldırıyorsun." "Kaldırıyorum, evet. Kafanı bile parçalayabilirim." "Ne bu? Ne yaptım ben de bana zulmediyorsun?" "Anlıyorum. Bunlar hep bahane. Benimle evlendiğine pişman oldun. Beni boşamak istiyorsun. Boşa. Git zengin bir kıza." Oracığa çöküp hüngür hüngür ağlamaya başladı. Genç adamın tahammülü kalmamıştı. Ayak yıkamayı falan bırakıp merdivenden kalktı, çıplak ayaklarıyla karısının yanına gitti. Sıra ona gelmişti. Bırak diye silkindi. Bırak beni, istemiyorum. Zengin kızlara gitsen. Fakirim, kimsesizim diye bana zulmediyorsun. Bırak beni, bırak, elleme. Beni madem sevmiyorsun, ben de... Geriledi. Evet, pişman olmuştu. Demek beni sevmiyorsun. Üstelemedi. Yerine dönüp basamağa oturdu. Başladı ayaklarını yıkamaya. Bayağı kahırlanmıştı. Demek kafasını parçalayabilirdi. Sonra sevmediğini de yüzüne karşı söylemişti. Hemen hemen. Söylemişti ama samimi değildi. Ağzından nasılsa çıkıvermişti. Pişmandı. Düzeltmek için de ne türlü davranması gerektiğini kestiremiyordu. Sözde hırsla kalktı, alt eve girdi. Alt evin alacakaranlığından seyretmeye başladı kocasını. Nasıl, nasıl sevmezdi onu? Kabil miydi? Ama o da çok yapmıştı. Kolay kolay bağışlanmayacak bir suç mu işlemişti sanki? Hiç de bile. Kocasının iyiliği, onun can sıkıntısından kurtulması için. Gözlerini sildi. Ne yapsa da tekrar gitse, suçunu bağışlatsa, boynuna mı sarılıverse, yoksa elinden ibriği mi kapsa? Genç adamsa, işi tadında bırakmadığına pişman olmuştu. Ne diye bırakmamıştı sanki suyu dökmesine, zorla isyan ettirmekte ne vardı? Birden kocaman bir kedi uysallığıyla alt evden çıktı, gözüne ilişti. Aldırmadı. Hatta gene kaşlarını çattı. Yanına kadar gelip elinden sert bir hareketle ibriği çekinceye kadar bakmadı bile. Sonra döndü. Tek kelime söylemeden razı ayaklarını yıkamaya devam etti. Her şey sessizce olup bitti, yukarı çıkıldı. Ayakların kurulanmasına yardım etti. Genç kadın usullacık sordu. Lambayı yakayım mı? Sertçe cevapladı. Yak. Ne olursa olsun içi içine sığmıyordu. Barışmışlardı. İsterse bundan sonra dövsün, vurup bir yanını kırsın, öldürsün hatta. Onu nasıl sevmezdi? Sevmemek elinden gelebilir miydi? Bundan böyle genç koyun koyuna yatacaklar, eskisi gibi konuşacaklardı. Ya karnındaki barıştıklarından haberliymiş gibi boyuna oynuyor, tekmeliyordu. Lambayı yaktı. Yemek yiyecek miyiz? Gene adam masasına geçmişti. Hayır, dedi. Sen ye istersen. Sen, benim canım istemiyor. Hala bakmıyor, hala kaşları çatıktı. Peki ama barışmamışlar mıydı? Ne oluyordu? Yanına gitti. Tam önünde durdu. Sonra diz çöktü. Yüzünü dizlerine koydu. Genç adam hala gözlerini kaçırıyordu. Niçin, dedi. Barışmadık mı? Hala dargın. Bilmem. Nasıl bilmezsin? Yüzüme bile bakmıyorsun. Sebep ne? İçimden gelmiyor. İçinden mi gelmiyor? Ne yaptım ben? O nokta noktalık mı? Yapmadın ama. Yapacaktım ha. Bana bak. Sen beni anlayamamışsın. Hem de senin kalbin çok fesat. Peki niye gittin de patronun kapısına? Niye mi gittin? Bak niye? 24 lira maaşla geçinemiyoruz. Bütün gün kara kara düşünüyorsun. Acıdım. Maaşını artırmaları için fabrika sahibinin hanımını görecektim. Genç adam birden ferahladı. Hanımını mı? Hanımını tabii. Ne var? Demek hanımını görmeye gitmiştin. Niçin şaşıyorsun? Aliş bana fabrika sahibi demişti de. Öyle bile olsa ne korkuyorsun? Senin öyle bir karın var ki kocasından başka hiç kimseye yanaşmaz. Anladın mı sen? Değil patron. Milyon dökseler önüne dönüp bakmaz. Namusumu senin için taşımıyorum ben. Hayretle, ya dedi. Kendim için. Yırtıcı bir kuş gibi bakıyordu. Emniyet vericiydi bakışı. Halbuki ne sanmıştı o? Geceleri kötü kötü rüyalar görmüş, onu kaybettiğini sanmıştı. Göz göze geldiler. İkisi de güldü. Sonra kucaklaştılar. Her ikisi de kaç vakittir buna hasret çekiyorlardı. Dudakları birleşti. Titriyorlardı. Gözlerinden sanki alev çıkıyordu. Daha şimdiden kantere batmışlardı. Genç kadın, dur da lambayı kısayım, dedi. İstemez. Perdeyi de iyice bastırmak lazım, dur. İstemez dedim ya, sen bilirsin. Başı geriye devrildi. Soluyordu, gözlerini yumdu. Açtı, tekrar yumdu. Boynundaki mavi damar kabarmış, hızlı hızlı atıyordu. Bir ara tekrar gözlerini açtı. Lambanın sarı ışığından rahatsız olmuştu, inledi. Ne olursun, kıs şu lambayı. Kıs kıs. Elini uzattı, kıstı. O da yavaşça karardı. Böyle daha iyiydi. Eskiden olduğu gibi utanmıyordu ama büsbütün de utanmayı atamamıştı. Sonra kalktı, lambayı açtı. Kıpkırmızı yanaklarıyla merdivene indi. Gaz ocağını yakıp tenekeyle suyu oturtacaktı ki aklına su ısıtacağı teneke geldi. Gündüz içine kirli çamaşırları ıslatmıştı. Şu halde bir koşuk güllüye kadar gidip onun tenekesini almaktan başka çare yoktu. Ocağı söndürdü. İçi içine sığmıyordu. Neyse, barışmışlardı. Barışmışlardı ya, hiçbir şeyin zerrece önemi yoktu artık. Ne 24.95 ne de hatta evde değil doğum evinde doğurmasının. Alt evden çıktı. Ben güllüye gidiyorum. Genç adam masasından sordu. Gene ne var? Su tenekesini alacağım. Çıplak ayaklarında nalın fırladı. Ortalık hayli kararmıştı. Avluyu koşarak geçti. Ne hala yırtınırcasına koşup oynayan çocukların ne de avludaki kadınlı erkekli kalabalığın farkındaydı. Avlu kapısından çıktı. Güllülere uzanan dar sokağa bir solukta geçti. Kapıyı deli deli çalmaya başladı. Az sonra Güllü'nün sinirli sesi. Kim o be? Kim o? Kapıyı yıkacaksın. Benim. Sen kimsin? Ağzını anahtar deliğine uydurdu. Ananın dini. Aç işte. Kapı açıldı. Güllü elinde lamba. Deli soyka. Ne var gene? İçi içine sığmıyordu. Barıştık dedi. Canım Güllücüğüm, ne iyi değil mi? Kadının boynuna sarıldı. Çopur yanaklarını öpmeye başladı. Güllü de sevinmişti. Oh oh, bak çok memnun oldum. Bir daha kendi kendine iş yapıp da adamı kızdırma. Yok canım, kızdırır mıyım hiç? O bir sefer oldu. Ama gene de onun iyiliği için, değil mi? Doğru, ne istiyorsun şimdi benden? Güldü. Kafir, ne bildin senden bir şey istemeye geldiğimi? Söyle hadi söyle. Benim su tenekesine çamaşır ısladıydım. Benimkini istiyorsun ha? Yavaş söyle, kocan duyar. Duysun, ne var, ayıp mı? Ver hadi de gideyim. Tenekeyi aldı, geldiği gibi deli deli koşarak çıktı gitti. Odaya dönünce kocası kimin geldiğini sordu, söyledi. Niçin geldi? Su ısıtacakmış. Yıkanma suyu mu? Ha, barışmışlar demek, barışmışlar. Bütün gün yapılarda kupkuru olmuş, güneş yanığı yüzüyle kurnaz kurnaz güldü. Öyleyse Aliş'e haber verelim de, sahi ha, baskına gidelim. Aliş ne diyordu? Barışmazlarsa evlerine uğramam dediydi. Git haber ver öyleyse. Çeyrek saat sonra iş önlüğünü sırtına geçirip Aliş'lere koştum. Yemek yiyorlardı. Odacı Şaban da oradaydı. Şaştı. Ne çabuk. Gerçi kızın gönlünün oğlana düştüğünü biliyordu ama işlerin bu kadar ilerleyivermesine gene de akıl erdirememişti. Barışma haberini verince Aliş coştu. Yaşasın be, yaşasın be delikanlılar. Alalım sıkıntı ilacını, gidelim baskına. Var mısınız? Elbette vardılar. Sofraya Güllü'yü de oturtup zorla yedirdiler. Şaban'la sevgilisi yan yana oturmuşlardı. Memnundular. Arada bir birbirlerine şöyle bir bakıp gülümsüyorlardı. Aliş genç adamın yeni işini sordu. Söylendiğine göre iplik bez işine bakıyormuş. Bütün mahalle bilirdi o işin avantalı bir iş olduğunu. Eğer gözünü açarsa ne maaşının artmasına lüzum kalırdı ne de ömrünün sonuna kadar el kapısında çalışmasına. Şaban tenezzül etmez dedi. Oradakilerin hemen hepsi itirazı bastı. Niçin? Niçin tenezzül etmeyecekti? Aptallığın alemi var mıydı? Kendinden evvelkiler nasıl bal tuttukları parmağı yaladılarsa o da yalamalıydı. Dünyanın en doğru insanı olduğunu mu ispat etmek isteyecekti yani? Şaban tekrar tenezzülden bahsedince yüzler eğildi. Yalnız Şaban'ın sevgilisi hak vermişti. Yarım saat içinde yenildi, içildi. Sıkıntı ilacı armonikle çıkıldı. Yukarıda yarım bir ay vardı. Hava serin serin esiyordu. Serin hava Aliş'in armonik sesini uzaklara götürüyordu. Alt evde banyodan henüz çıkmış genç adamın sesini duydu. Ne o? Aliş'ler mi geliyor? Genç kadın da dinledi, duydu. Geliyorlar dedi. Çabuk giyin, vallahi bizi tefekorlar. Bakalım bize mi geliyorlar? Bize bize, herhalde bize. Barışmazsanız evini sesittin sene uğramam diyordu Aliş. Barıştığımızı nereden işitti acaba? Karısına şüpheyle baktı. Genç kadın cevap vermedi. Sadece gülümsüyordu. Senden işitmiş olmasınlar. Aman sen de. Kocasının yırtık havluyla kurulanmasına yardım ediyordu. Uzattı. Sonra gaz ocağını söndürdü. Sesler gittikçe yaklaşıyordu. Yıkanamayacaktı. Alt evden çıktı. Kocası çabucak giyinmiş, saçlarını tarıyordu. Az sonra çalgı sesi ve kalabalığın gürültüsü kapı önüne geldi. Genç adam koştu, kapıyı açtı. Burada birbirine dargın iki enayi varmış. Genç adam güldü. Vardı ama barıştılar. Desene ki kurtuldular enayilikten. 8. ayrımın sonu, sayfa 101.